tadımız da
yemek.
Hayatın sesleri. Türkiye'de saatlerimiz 15.04'ü gösteriyor ve biz dün söz verdiğimiz üzere bugün yine siz sevgili dinleyenlerimizle birlikteyiz. 15.55'e dek her zaman olduğu gibi. Feray Uz, Gülşen Ayvaz, Meltem Afşar hazırladılar bugünkü birlikteliğimizi. Sevgili Ayhan Taşçı yayınımızı sizlere ulaştırıyor. Ve ben Nilgün Doruk her zaman olduğu gibi diliyor ve istiyoruz ki sizler de katılın programımıza. Program boyunca telefonlarımızla dahil olabilirsiniz hayatın seslerine. 0090-312-463-34-19 ve 463-34-21 bizlerle iletişime geçebileceğiniz telefon numaralarımız dedikten sonra elektronik posta adresimizi de hatırlatalım. hayatinsesleri@trt.net.tr sevgili dinleyenlerimiz ve Facebook'tan, Twitter'dan, Instagram'dan da yine Hayatın Sesleri olarak bizlere ulaşabilirsiniz dedikten sonra Türkiye'nin Sesi Radyosu Memleketim Efendim ortak yayınıyla işte ilk müziğimizi dinletiyoruz şimdi.
Bütün iyi kitapların sonunda, bütün gündüzlerin, bütün gecelerin sonunda, bütün iyi kitapların sonunda, bütün gündüzlerin, bütün gecelerin sonunda. Meltemi senden ezen, soluğu sende olan yeni bir başlangıç vardır. Parmağını sürsen elmaya rengini anlarsın. Gözünle görsen elmayı sesini duyarsın. Onu işitsen yuvarlağı sende kalır. Her başlangıçta yeni bir anlam vardır. Her başlangıçta yeni bir anlam vardı. Bütün iyi kitapların sonunda, bütün gündüzlerin, bütün gecelerin sonunda. Meltemi senden esen, soluğu sende olan yeni bir başlangıç vardır. Parmağını sürsen elmaya rengini anlarsın. Gözünle görsen elmayı sesini duyarsın. Onu işitsen yuvarlağı sende kalır. Her başlangıçta yeni bir anlam vardır. Her başlangıçta yeni bir anlam vardır. Nedensiz bir çocuk ağlaması bile çok sonraki bir gülüşün başlangıcıdır. We'll be right back.
Türkiye'de saatlerimiz 15.09'u gösteriyor sevgili Hayatın Sesleri dinleyicileri. Evet, stüdyomuzda genç bir konuğumuz var. Genç bir yetenek daha doğrusu. Sevgili Mehmet Ali Severcan Gaygusuz bizlerle birlikte. Merhabalar, hoş
Merhaba,
geldiniz.
Hoş bulduk, çok teşekkür ederim.
Evet, şimdi çok genç bir dinleyicimiz, genç yetenek dedim. Kaç yaşındasınız?
23 yaşındayım.
23 yaşındasınız, ne güzel. Sevgili dinleyenlerimiz, Mehmet Ali Severcan Gaygusuz 23 yaşında 3 şiir... İki de roman kitabı
evet,
var. Üstelik kendi yayın evi de var.
Evet.
Ne güzel, sizi kutluyoruz. En genç yayın evi sahibisiniz
çok
herhalde Türkiye'de
ederim.
Değil mi?
Evet, Kültür Bakanlığı 2016 senesinde Türkiye'nin en genç yayın evi kurucusu olarak ilan etti. Yani 1923'ten günümüze kadarki süreçte yayıncılıkla uğraşan en genç kişi oldum.
Ne güzel, tekrar kutluyoruz.
Çok teşekkür ederim.
Bu arada ne mezunusunuz?
Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde okuyordum. Bir senelik bir ara verdim şu anda.
Evet.
Tekrardan devam etmeyi düşünüyorum.
Hangi bölüm?
Halk bilimi bölümü.
Halk bilimi bölümü okuyordunuz.
Evet.
Tabii şu aralar o kitaplar değil mi? Onların yayıncılık hazırlığı.
Evet, evet.
Bu yoğunluktan ondan dolayı ara verdiniz ama devam edeceksiniz.
Devam etmeyi düşünüyorum çünkü okumak yani yazmanız için de yayıncılık için de vazgeçilmez bir şey. Bundan ayrı kalmamak gerekiyor.
Kesinlikle. Peki sizin nasıl başladı o hikayeniz? Birazcık dinleyelim. Hem okumak, hem yazmak, hem evet. yayın evi kurmak.
Teşekkür ederim. Şimdi ben ilk kitabımı, ilk büyük romanı bana göre okuduğumda 12 yaşındaydım. Ve 800 sayfalık bir kitaptı.
Hangisiydi o?
Monte Cristo,
hı hı.
Alexander Dumas'ın. Ve kitabı bitirdiğimde şöyle bir şey hissetmiştim. Yüzlerce yıl önce yaşamış bir yazar oturmuş benimle dertleşmiş, bana akıl vermiş, bütün dertlerimi dinlemiş gibiydi. O gün dedim ki daha iyi bir şey bulamam galiba dedim ve bulamadım da. O yüzden kendim yazıyorum. Yayıncılığa da gönül verdim. Bu şekilde başladı aslında.
Yani sizi etkileyen kitap
Monte Cristo'ydu.
Cristo oldu.
Tabii ki yurt içinden de ülkemiz genelinden de birçok şair, yazar var etkilendiğim. Ama ilk başlangıcı öyleydi benim yazmamın. 13-14 yaşında ilk yazılarımı yazdım ve çoğunu attım. Çünkü yazdıklarınızı kendiniz de beğenmiyorsunuz, gelişiyorsunuz. O süreci yaşamadan da bir gelişiminiz olmuyor.
Evet. Peki ilk şiirle mi başladınız siz?
İlk şiirle başladım.
Hı-hı.
İlk şiir kitabımı kendim matbaada basımında da çalıştım öğrenmek için. Daha sonra İstanbul'da sokak
yazımından basımına.
Evet, evet. Sokak sokak dolaşarak dışarılarda tabelalar yazdım. Kitabımı bu şekilde ulaştırmaya çalıştım.
Hı-hı.
Evet.
Evet.
Böyleydi.
Evet. Şimdi birazcık kitaplardan bahsederek isterseniz günümüze
Tabii.
gelelim. İlk kitap neydi?
İlk kitap Yakamoz'du.
Evet.
Sadece içerisinde şiirler yer alıyordu. Bazı yerlerinde kısa sözler vardı.
Hı hı.
Benim şöyle inandım, çok genç olduğumun da farkındayım ama bu yaşlarda da hala da böyle inanıyorum. Yazarlık, şairlik biraz öğretmenlik gibi. Evde oturup kurguladığınız bir dünyada bunu öğrenemiyorsunuz. Sahaya çıkmanız gerekiyor, hayatın içine ulaşmanız gerekiyor.
Siz hangi sahalara indiniz mesela?
Mesela ben liseyi açıktan okudum.
Hı hı.
Bu sürede hep çalıştım ve şehrin turistik yerlerinde çalıştım. Bazen... Dışarılarda sabahladım kitabı yine vermek, hayatın içinde olmak için. Ve bu yüzden ilk şiir kitabım benim için çok önemliydi. Çünkü insanlardan geri bildirimini aldım. Sürekli sahada olmaya, hayatın içinde olmaya çalıştım.
Peki yazdığınız şiirler de hep hayata dair şiirler miydi?
Şöyle.
Yaşadıklarınız mı vardı yani?
Aslında yaşadıklarım var. Genelde şöyle bir şey oluyor. İşte 23 yaşında bir insan ne yazabilir ki, ne yaşamış olabilir ki? Ama kişisel bir hayat hikayeniz oluyor inanın. Ve aslında biz şunu yapıyoruz. Tüm şairler şunu yapıyor diye düşünüyorum. Günlük hayatımızda denk geldiğimiz duyguları bizler anlatmaya çalışıyoruz. Kendimizi geliştirdiğimiz oranda. Ve insanlar da buna denk geldiklerinde mutlu oluyor. Seviniyor. Belki ilham alıyor. Ki benim amacım hep ilham verebilmek.
Evet.
Yayıncılıkta da sözlerimle, romanlarımla, şiirlerimle de. Yani Mehmet Severcan bir yazardı, bir yayıncıydı. Olmayabilir ama şunu denmesi benim için en büyük şey. Mehmet Severcan insanların hevesini kıran bir insan değildi. Buna çok önem veriyorum.
Evet, çok güzel. Peki şimdi siz benden ilham almalarını isterim dediniz. Evet. Siz kimlerden aldınız o ilhamı?
Ben ilk unutulmazlarım arasında şiirde birçok şairde olduğu gibi Orhan Veli var. Ama her gün andığım kişi Edip Cansever. Çok seviyorum ve her gün sanki onunla sohbet eder gibi buluyorum kendimi. Ama farklı, birçok farklı kişiyi de okumanız gerekiyor. Çünkü bir analiz yapmanız için, ama ikisi benim için her zaman ilham aldığım kişi.
Evet. Peki Yakamoz'u hangi kitap takip etti?
Yakamoz'u Batıdan Doğdu Güneş adında bir kitabım takip etti. İlk imza günüm İstanbul TÜYAP Kitap Fuarı'nda olmuştu. Ondan sonra Kocaeli'nde yine bir imza günüm olmuştu aynı kitapla. O da şiir kitabıydı yine. Bu şekilde.
Ne güzel. Peki tepkiler ne oldu? Örneğin imza günlerinde karşılaştığınız tepkiler ya da Yakamoz'u çıkardıktan sonraki tepkiler. Çünkü gerçi daha bunları takip eden kitapları oldu ama tabii onlara da geleceğiz sırasıyla. Bu kadar genç yaşta bu tür hem yazarlık hem de yayıncılık, ciddi yayıncılık serüveni olan kişi olarak.
Şimdi tepkileri... Aslında ilk başlangıçta ben okurlara ulaşmakta çok zorlandım.
Ve neydi sizi zor kılan?
Zorlayan şu, maalesef günümüzde çok yüksek adette kitabınız çıktığı zaman da bu insanlara ulaşabiliyor. Bunun pazarlaması, reklamı olabiliyor. Benim az adette kitabım çıkmıştı. Ama bir sırt çantası yaptım kendime ve sanayi bölgelerimizi dolaştım.
Elden
bazen,
sattınız
elden
yani.
Sattım, evet. Bazen mektup atıyordum. Yanımda ne kadar harçlığım varsa öğrenci açtım. İnanın yarısını mektuba ayırıyordum ve bizim insanımız...
Kimlere yolluyordunuz o mektupları?
Yani çok farklı. Yani doktorlara da, sanayi bölgelerine de, işte kütüphanelere de birçok yere yolluyordum. Ve bu şekilde birçok insanla tanışabilme. Yani helikopter pilotuna kadar tanıştım diyebilirim.
Ne güzel. Peki nasıl geri dönüşler aldınız?
Geri dönüşler şöyle. Şimdi güzel bir başlangıçta güzel geri dönüşler oluyordu ama... Kendi potansiyelimin o dönem için çok sınırlı olduğunu biliyordum. Yani daha yeni doğmuş bir bebek gibisiniz ilk şiirlerinizle. Şu anlamda hiç unutmadığım bir şeyi aktarabilirim. Bir gün birisi tek bir şiirimden, ya dedi, bu böyle olmaz, bir de şöyle denesen tarzında diye. İnanın hala aklımdan çıkmıyor. 3-4 sene geçti üzerinden ve yazarken hep dikkat ediyorum. O yüzden çok geliştirici eleştiriler. En sevdiklerim oldu benim ya. Yani.
Evet. Dolayısıyla diğer kitaplara da yansıdı o tür eleştiriler. Kesinlikle. Sonra Batıdan Doğdu Güneş'i Keyifsiz Kuş mu Olur takip etti.
Keyifsiz Kuş mu Olur'dan önce bir Şehrin Sahipleri kitabım oldu.
Evet.
Roman. Keyifsiz Kuş mu Olur yine şiirdi. Şiir. Yani iki şiir bir roman diye devam etti. Şehrin Sahipleri'nde de aslında her gün... Her şehirde gördüğümüz ve yüzünü böyle muhabbet edemediğimiz, yüzünü pek umursayamadığımız o telaştan insanlar oluyor. Yani bu İstanbul'da örneğin tarihi tünel tramvayının makinisti olabilir, yolda temizlik görevlisi birisi olabilir. Onların hayatlarını anlatmaya çalıştım. Ve onların aslında şehrin sahipleri olduğunu, şehrin her şeyle bir bütün olduğunu, sadece en güzel yerleriyle ve oradaki hayatlarla değil, hepsinin bir parçası olduğunu yazmaya çalıştım. Bu da Ankara'da yazdığım üniversite öğrencilik dönemimde ilk kitabımdı. Bu şekilde oldu.
Evet. Sonra şiir kitabı mı takip etti onu?
Sonra Keyifsiz Kuş mu Olur diye. Artık şiirde biraz daha bakış açımı geliştirerek karamsar şeyler yazıyordum. Yani çoğu yazar şair yazmıştır diye düşünüyorum. Çünkü o karanlığı, belirli bir boşluğu yaşamadan... O ilhama, o ışığa pek ulaşamıyorsunuz. O pek samimi olmuyor. Evet. Keyifsiz Kuş mu Olur da 3 farklı tarzda şiirler yer aldı. Serbest şiirler, Cumhuriyet dönemine benzeyen şiirler ve Japon şiirleri tarzında kısa dörtlükler. O yüzden benim için benim kendi ufkumu çok açtı okuduğumda kitabım. Kendi kendime yorum da yapmaya çalışınca ben de en özel yeri olan kitaplarımdan biri oldu.
Ne güzel. Peki bir de son kitabınız var değil mi Muhittin? Birazcık da ondan söz edelim, sonra yayıncılığa geleceğiz.
Teşekkür ederim. Muhittin kitabı roman ve bu kitabımız yaklaşık 600 sayfaydı. 2 senede yazdım ama hem maddi imkansızlıklardan dolayı hem de yayın evinin önüne geçmesin diye Bu kitabı 170 sayfaya
indirdim.
İndirmek zorunda kaldım.
Evet.
Ve bu çok farklı bir süreç hissettirdi bana ama bir umut verdi. Yani yine olduğunu düşünüyorum. Kitabın
Muhittin dedik, kendi yayın evinizden mi çıktı?
Kendi yayın evinden. Evet. Kitap Fon yayın evinden. Muhittin de şunu anlatmaya çalıştım. Çok kısa özetlemek gerekirse hafızasını kaybeden bir insan aşkı, parayı, cesareti, ölümü, savaşı, barışı, yönetimi tanımaya çalışıyor. Yani bu kelimeleri sadece.
Hı hı.
Ve bir ülkeye ait olarak da değil. İşte para ne işe yarar? Cesaret neden? Aşk ne olmalı, ne olmamalı diye. Hı hı. Belirli bir yaşın sonrasındaki bir adam Muhittin ve bunları arıyor. Aslında bu benim kendi de bir arayışım.
Şimdi onu soracaktım ben de. Evet.
Yani şu şekilde ben hiç şöyle birisi olamadım. Dünyaya geldim, tamam her şeyi biliyorum. Bildiğim çok iyi şeyler var, o zaman bunları yaparım. Tamam, biraz özgüven olabilir bu belki ama hep daha çok şöyle bir düşüncede oldum. Dünyaya geldim. İnsan olarak yaratıldığım için çok mutluyum. Anlamaya çalışıyorum, tanımaya çalışıyorum ve bu devam etsin. Ben yaşlandığımda da nasip olursa devam etsin. Anlamaya, tanımaya çalışayım. Bu Muhittin'e çok yansıdı. Hatta öyle ki çoğu kitapçıyla artık adım Muhittin olarak işte kaldı. Bir süreç yürütüyoruz.
Şimdi o zaman Muhittin'den çıkarılan sayfalarla kim bilir belki Muhittin 2 gelecektir.
Evet, biz de öyle düşünüyoruz.
Değil mi?
Evet.
Çünkü 600 sayfadan 170 sayfaya indirilmiş olması. Peki şimdi uzun zamandır aslında genç yazarların Ankara temsilciliğini de yaptınız. O süreç içerisinde neler yaşadınız? Kitapları yazarken ki ya da tanıtma çıktığınızda, şehir şehir dolaşırken ki çıktığınız tanıtımlarda neler yaşadınız? Gençler özellikle nelerle karşılaşıyorlar ki bu yaşadıklarınız mı sizi yayıncı olmaya itti?
Aslında bu en büyük nedenlerimden biriydi. Ankara'da çoğu üniversitenin edebiyat kulüpleriyle toplantılar düzenledik. Ve bugün ülkemizde genç yazarların çıkmamasının bir sebebi ya da tam anlamıyla yetiştiremememizin bir sebebi genelde yazardan para alınarak kitap basılıyor Türkiye'de. Çok büyük bir oranda bu böyle. Ancak bu şekilde bir gelişim fırsatınız olmuyor. Yani o yayın evi iade alıyor kitapları, reklamınızı yapamıyor. Kitapçı nasıl olsa parayla çıkan kitap diye daha önemsemiyor. Raflarda çürüyüp gidiyor kitaplar. Ve en çok karşılaşılan sorunlardan biri buydu. Ben biraz bunu yenmek, biraz da tamamen örnek olabilmek için. Yani bir şeyi hayatta çok istersek ve üzerine çalışıyorsak, üzerine çeşitli süreçler yaşıyorsak bunu yapabiliriz dedim. Çünkü kendi kendime hani üçüncü kitaptan sonra yayın evi kurma sürecim başladı. Dedim ki sen derdinde samimi olamazsın Mehmet. Böyle bir derdi hissediyorsun. Eğer derdinde samimiysen yardımcı olabilmen aynı şekilde kitaplarımızı aslatabilir. İnanın çok az limitlerde de kalabilir hayatta ama bir yerde bir ışık yansın. Sabaha kadar biz kitapla, bilgiyle uğraşalım. Ve uğraşabilecek genç arkadaşlarla yan yana olalım.
Kitap Fon bu amaçla kuruldu.
Kitap Fon bu amaçla. Tamamen bu amaçla kuruldu.
Ne zaman kuruldu?
2016 senesinde kurduk. Aslında 2015'e dayanıyor ama bizim kuruluş sürecimizde o kadar imkansızlıklar yaşadım ki yani. 10 metrekare bir yerimiz var hala Sirkeci'de. Ve kuruluş hikayemizde ticaret odasına gittiğimizde insanlar bile inanamadı sermayemize. Yani şaka yapıyoruz zannettiler. Bu şartlarda kurulduk.
Evet.
Ve neredeyse bir seneyi aldı kurulmamız. Durum bu.
Neler yaptınız o bir sene içerisinde?
O bir sene içerisinde.
İstediğiniz gibi, düşündüğünüz gibi gerçekleştirebildiniz mi? Gençlere de ya da bu anlamda sizin gibi sıkıntılar yaşayan kişilere yardımcı olabilmek adına?
Aslında şöyle, o bir sene içerisinde hala da böyle gidiyor. Şu anda 4, en fazla 5 saatlik bir uykuyla hayatımı sürdürüyorum sürekli. Burada birçok arkadaşa ulaştık ve dedik ki bizim için inanın ilk kitap önemli değil. Şu anda bir yazarın. Yan yana mücadele ediyoruz. O kitaba biz de inanıyoruz ama diğer eserlerin de önünü açabilmek. Bir yazar adayını romanlarla, denemeleriyle, şiir kitaplarıyla yönlendirebilmekti. Şu anda internette biraz da takipçi sayımızın çoğalmasıyla gençler arasında bir diyalog artık başladı diyebilirim. Ama yolumuz yine çok uzun. Çok zor olacak ama zaten güzel yapanın da bu olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde şu anda kitap evet. fondurum.
Peki dediniz ya yolumuz çok uzun diye. Tabii ki hedefler doğrultusunda bakınca şu anda bizi dinleyen dinleyicilerimiz arasında acaba bize de yardımcı olabilir mi? İşte ben de onun yaşadıklarını evet. yaşadım diyenler olabilir. Hem bu sizin yazdığınız kitaplara nerelerden ulaşabilirler? Hem de o gençlere ya da sizin gibi durumda olanlara nasıl bir yardımda bulunabilirsiniz? Bir iletişim kurabilecekleri adres var mıdır?
Evet var. Şimdi bizim Kitap Fonu'nun kendi web sitesi var. Buradan kitaplarımıza ulaşmak için kapıya kadar kitabımız geliyor. Hı hı. Web sitesini incelediğinizde. Ayrıca arama motorlarına yazdığınızda Mehmet Sebercan Gaybusuz diye kitaplarımızı temin etmek için ulaşabilirler. Şimdi biz şunun hayalindeyiz. Bu benzer durumu yaşayan kişiler varsa ki gençlerde özellikle çok var. İnanın bize bir mail atsınlar. Bütün düşüncelerini. O maili gördüğümüz an benim hayalim.
Evet.
O maili görmek benim hayalim. Bir iletişim başlatmak, birlikte bir mücadele sürdürmek. Çünkü birlikte yaptığımız her şey bir gün bir yerde birinin ufkunu açabilme, bir semti daha güzel yapabilme, bir ülkeyi daha güzel yapabilme adına fikirler içeriyor. Aslında edebiyatın en büyük gücü bu.
Evet.
Ve bu güç için asla beklemesinler. Genelde bir üşengeçlik durumu veya her şeyin çok zor olduğu edebiyatta bir algısı oluyor. Kesinlikle öyle
düşünmesinler. Şimdi tabii yayıncılık başlayınca kitabın arkası kesilmeyecek değil mi? Bu arada yeni çalışmalar var
evet.
mı? Örneğin Muhittin 2 geliyor mu?
Evet, şimdi Muhittin'in ikinci serisini yazıyorum şu anda. Bu ay ya da birkaç ay içerisinde iki yeni kitabım da yayına girecek. Bu iki yeni kitap üzerine ulaşıyorum ama daha çok yapmak istediğimiz bizim insanımıza ne iyi gelebilir? Biz şu anda gençler olarak bunu ölçüyoruz, bunun üzerine düşünüyoruz. İyi geleceğine inandığımız her türlü tarihi, edebiyat kitapları, araştırma kitapları olabilir. Bunların üzerine şu anda bu sene öyle düşünüyorum ki bir 20'ye 30'a yakın kitap yayınlamayı düşünüyoruz.
Ne güzel. Sizi kutluyoruz.
Çok
gerçekten bu genç yaşta bu kadar başarı öyküsü.
Çok teşekkür ederim.
Yeni kurduğunuz yayın evinde de başarılar diliyoruz. Yeni çıkaracağınız kitapları sabırsızlıkla bekliyoruz. Ve dediniz ya az önce yolumuz uzun diye. Bu uzun yolda size başarılar, kolaylıklar diliyoruz. Teşekkür ediyoruz Hayatın Seslerine. Konuk olduğunuz için sağ olun, var olun. Sevgili dinleyenlerimiz, genç bir yazar aynı zamanda Kitap Fonu kurucusu sevgili Mehmet Ali Sebercan Gaygusuz Hayatın Seslerinin konuydu. Teşekkür ediyoruz konuğumuza.
Ceza mı bu? Çektiğim çile mi? Yıllardır tuttuğum nöbet bitmeyecek mi? Bir kötü kar tanesi çöllerdeyim, yanıyorum.
Türkiye'de saatlerimiz 15.29'u gösteriyor sevgili dinleyenlerimiz. Ve UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na 64 yeni şehir ekledi sevgili dinleyenlerimiz. Bunlardan biri de Kütahya. Şimdi Kütahya Belediye Başkanı Sayın Kamil Saracoğlu telefon hattımızda. Efendim Hayatın Sesleri'ne hoş geldiniz diyoruz.
Evet, hoş bulduk diyorum. İyi yayınlar diliyorum sizlere.
Teşekkür ediyoruz. Evet, yaratıcı şehirler ağına giren illerden biri de Kütahya dedik. Öncelikle kutluyoruz efendim sizi.
Evet, teşekkür ediyorum.
Evet, şimdi yaratıcı şehirler ağına Kütahya hangi alanda dahil oldu acaba?
Evet, öncelikle tabii Kütahya 7000 yıllık tarihi bir geçmişe sahip, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış. Hakikaten her tarafı bir açık hava müzesi şeklinde bir şehir, kültürüyle, sanatıyla öne çıkan bir şehir. Ve biz UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na zanaat ve halk sanatları dalında, özellikle Çin'i bir adım öne çıkarak tüm sanat dallarıyla beraber müracaat etmiştik. Bu noktada da UNESCO'da Yaratıcı Şehirler Ağı'na girmiş olduk. Bu anlamda da tüm şehir olarak, Kütahya halk olarak memnuniyetimizi dile getirmek istiyoruz.
Evet. Peki 64 şehir eklendi dedik. Bunların belli başlıları arasında İstanbul var, Hatay var. Daha pek çok şehri sayabiliriz tabii ama. Şimdi kaç farklı tema vardı da zanaat ve halk sanatlarıyla Kütahya girdi?
Şimdi şöyle, bundan ilgili Türkiye'de sadece Gaziantep vardı. UNESCO'da Yaratıcı Şehirler Ağı'na gastronomi konusunda giren. Biz tabii halk sanatları ve zanaat konusunda müracaatımızı gerçekleştirdik. Bir de Hatay gastronomi yine 4. müracaatında girmiş oldu. İstanbul'da tasarım dalında girmiş oldu. Bu nokta itibariyle Türkiye'den 4 şehir UNESCO'da Yaratıcı Şehirler Ağı'na girerek toplamda 180 şehir etti dünyada. Tabii bizimki farklı bir konu. Yaklaşık bu ağda bulunan dünyada 37 şehirden biri Kütahya oldu. Bir başka deyişle Kütahya dünyadaki 37 zanaat ve halk sanatı şehrinden biri olarak tescil edilmiş oldu. Dolayısıyla böylelikle sanat ve halk sanatlarında büyüyen, gelişen sanat ve zanaatı ekonomik, sosyal, kültürel ve çevresel sürdürülebilir kalkınmanın temel etkini olarak benimseyen dünyadaki sayılı kentlerden biri olarak kabul edildi. Bu dal derken çinicilik, el yazmacılığı, el işlemeciliği, ağır elbise işlemeciliği, oyacılık bu gibi dallarda biz müracaatımızı gerçekleştirdik. Ve UNESCO'da da 37 şehir bu manada bu noktada şu anda yaratıcı şehir ağının içinde bulunmakta.
Evet, bunun tabii ki Kütahya'nın iç ve dış turizmine de katkısı olacaktır mutlaka.
Muhakkak. Şimdi bununla ilgili biz 2 yıldır bir çalışma yürütüyorduk. Zafer Kalkınma Ajansı ile beraber bunu yürütüyoruz ve Kütahya Belediyesi olarak tabii bütün bunun çalışmayı koordine eden, çalışmayı yürüten ve UNESCO'ya müracaat eden Kütahya Belediyesi oldu. Tabii bu arada Cumhurbaşkanımızın her daim dile getirdiği her şehir kendi özellikleriyle bu noktada öne çıkmalı ve UNESCO'da yerini almalı talimatları vardı. Bu doğrultusunda da biz de çinicilik ve el sanatları konusunda müracaatımızı bu manada gerçekleştirdik. Ve bununla ilgili çok etkinlikler gerçekleştirdik. İşte UNESCO... Alo.
Duyuyoruz efendim.
UNESCO Genel Merkezi'nde konferanslar düzenledik. Orada çiniciliği ve el sanatlarını anlattık. Kütahya'yı anlattık. Bunun yanında... İyi niyet mektubu noktasında arkadaşlarımızı dünyanın değişik ülkelerine giderek oradaki bu ağa üye olan, daha önce üye olmuş şehirlerden iyi niyet mektupları aldık. İşte Afrika'daki büyükelçiler Antalya'da bir toplantısı vardı UNESCO'nun. Orada onlara şehrimizi tanıtma imkanımız oldu. Bayağı zorlu bir sürecin neticesinde bu ağa kabul edildik ve ilk müracaatımızda kabul edildik. Çünkü burası altyapısıyla hakikaten çok önemli bir şehir. Özellikle Çin'i konusunda 400'ün üzerinde atölye var bizim şu anda Kütahya'mızda. Ve 400'ün üzerindeki atölyede yaklaşık 4000'in üzerinde kişi çalışıyor ve ekmeğini buradan kazanıyor. Merdiven altında saydığımız zaman yaklaşık bu rakamın 6.000-7.000'e çıktığını söyleyebiliriz. Aynı zamanda Çin'i konusunda yine UNESCO'da yaşayan insan hazinesi ödülünü alan sanatçılarımız var Kütahya'da. Tabii bunların da ağırlıkları oldu. Bunların da oraya girmemize katkısı oldu.
Evet. Efendim sizi tekrar kutluyoruz Kütahya olarak. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Çalışmalarınızda başarılar, kolaylıklar diliyoruz. Sayın evet. Kamil Saracoğlu.
Ben de çok çok teşekkür ediyorum. Size de yayın hayatınızda başarılar diliyorum.
Teşekkür ederiz efendim. Sağ olun. Sevgili dinleyenlerimiz, Kütahya Belediye Başkanı Sayın Kamil Saracoğlu Hayatın Sesleri'nin telefon konuğuydu. Tekrar kendisine teşekkür ederken Hayatın Sesleri Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınıyla Başkent'ten müzikle devam ediyor.
Demir almak günü gelmişse zamandan, meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan. Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol, sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir kol. Çok giden memnun ki yerinden, çok seneler geçti, çok seneler geçti, dönen yok seferinden. Bir çok giden memnun ki yerinden, çok seneler geçti, çok seneler geçti, dönen yok seferinde. Gönüller ne giden son gemidir bu, hicranlı hayatın ne de son matemidir bu. Dünyada sevinmiş ve seven nafile bekler, bilmez ki giden sevgililer dönmeyecek. Çok giden memnun ki yerinden, çok seneler geçti, çok seneler geçti, dönen yok seferinden. Bir çok giden memnun ki yerinden, çok seneler geçti, çok seneler geçti, dönen yok seferinde.
Dünden kalanlar.
Sevgili dinleyenlerimiz, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor sevgili Gülün Karabağlı birlikteyiz köşemizde. Merhabalar, hoş
merhabalar,
geldiniz.
Hoş bulduk.
Evet, aslında üzerinizde kimliğiniz bile duruyor. Evet. Sizi bir sempozyumdan, daha doğrusu Çalıştay'dan alıkoyduk, getirdik. Teşekkür ederiz geldiğiniz için.
Ben teşekkür
ederim. Türk Tarih
ederim.
Kurumu tarafından düzenlenen, evet, Uluslararası Tarih Müfredatı Çalıştay'ı var. Evet. Dün mü başladı?
Evet,
yarın 6-7-8 galiba,
Kasım.
Değil mi?
Evet, 3 gün. İki günü bunun bildiriler ve genel problemlerin tespitiyle geçecek. Bugün hala devam ediyor. Ben de sunumu yaparak geldim.
Evet.
En son günde bir küçük grup toplantısıyla bir bildirge yayınlanmak üzere görüşler alınacak. Artık bu iki günün üzerine neler yapılabilir müfredatlarla ilgili diye. Hem lisans müfredatlarından bahsediyoruz tabii, hem de orta öğretim müfredatlarından bahsediyoruz. Hı hı. Zaten genel çerçeveyi de böyle ilk başta çizilmişti. Bir müfredatlar konu, zaten müfredat çalıştığı, ama bir de aynı zamanda bu müfredatları da içeren bir usul, tarihte usul sorunu. Dolayısıyla kimi hocalarımız tarihte usulle ilgili, tarih biliminin neliği ile ilgili sunumlar yaparken, kimileri de daha çok ağırlıklı eğitim çerçevesinden bakarak tarih eğitiminde programları, kavramları, becerileri tartıştılar. İlk gün düzenleme komitesini belki söyleyebiliriz, yürütme kurulu. Çünkü tarih kurumu böyle bir misyonu özellikle yüklendi. Daha öncesinde de bu tür çalışmaları tabii yüksek kurumun da var, ama özellikle bizim Gazi Eğitim Fakültesinden bir hocamız şu anda başkan, Profesör Doktor Refik Turan, tabii eğitim fakültesinden gelmiş olmasının eğitim alanına biraz daha yakın olması, sorunları daha fark etmiş olması ve bu konuyla ilgili tarih kurumunun yapabilirliklerine ilişkin kafa yorması hocanın ve yardımcısı Profesör Doktor gene Güray Kırpık'ın, ikisinin çabalarıyla gerçekten bu ilk oluyor. Yani böyle bir tarih kurumu çerçevesinde müfredat çalıştayı. Tabii bu bir başlangıç. Bununla bütün tarih öğretiminin sorunları gideriliyor değil, ama en azından paydaşlar bir araya geldi. Çünkü bu işte üç sacayağı var. Yani bir tarafta tarihçiler var, bir tarafta tarih eğitimcileri var, bir tarafta da öğretmenler var. Bütün bunların sonu, hatta en sonunda öğrenciler var. Bütün bu bizim pişirdiklerimizi
gençler
yiyecek
de var
olan.
Yani evet.
Evet.
Yani uluslararası
o ekip,
bir
kesime çok hitap etmedi. Onlar çok fazla gelmemişlerdi. Öğretmen kesimi bile çok azdı. Ama sonuçta böyle bir süreçten bahsediyoruz. Yani biz kendi kendimize konuşmak değil, o paydaşları da işin içine katmak gerektiğini bir kere daha bu vesileyle anlamış olduk. Yürütme kurulunda işte bahsettiğimiz gibi Refik hocamız var, Güray hocamız var, Bahri hocamız var, Bülent Arı var, uzman Ayşe Bedir var ve uzman Birkan Soykan var. İlk gün Profesör Doktor Refik Turan daha tarihin üzerindeki bir takım etiketlerden bahsetti. Genellikle etiketlerin olumsuz olmasından bahsetti. Tarih deyince öğrencilerin çok olumsuz etiketlerle nitelendirdiklerini söyledi. Ama hani bizim tarihten anladığımızın daha farklı olduğunu ve bunu niye veremediğimizi, bunun üzerine çalışmamız gerektiğini ve biraz da aslında odağının, bu çalıştayın bu olduğunu söyledi.
Peki bunun üzerine yapılmış çalışmalar yok muydu? Onlar da
tabii,
sunulmadı
tabii. Daha
mı?
Önceden aha, var tabii. Daha önceden çeşitli çalışmalar var, ama şu anda özellikle daha da çok müfredata yönelindi. Yani çok farklı konularıyla ilgili yaklaşık 20 yıldır ciddi bir birikim oluştu. Farklı üniversitelerden farklı araştırmacılar gerçekten konunun farklı yönlerine ilişkin güzel çalışmalar çıkardılar. Makaleler, tezler, araştırma projeleri. Dolayısıyla bir birikim oluştu. Fakat işte bu birikimler tamamen yararlanılmıyor demeyelim, ama müfredatta yansımasını tam olarak bulmuyor. Yani müfredatlar yapılıyor. Fakat o kadar çalışma, o kadar işte bahsettiğimiz bu birikim istenildiği ölçüde yansımıyor. Bir takım ister istemez, yani her zaman bu böyle olmuştur. Bu tür hassasiyetler her dönem olmuştur. Sadece bu dönem için söylemiyorum. Bir takım politik hassasiyetler tabii ki ister istemez devreye giriyor. Ve belki de karar alıcılar ister istemez o hassasiyetler çerçevesinde bildikleri halde pek uygulamaya geçiremiyorlar diyelim bazı şeyleri. Bir de tabii tarih Türkiye'de sadece tarihçilerin işi değil, pek çok kişi karışıyor işin içerisine.
Evet, evet.
Dolayısıyla herkesin karıştığı bir program içinde de sizin hareket etmeniz ve kendi düşüncelerinizi gerçekleştirmeniz çok mümkün olmuyor Talim Terbiye Kurulu olarak veya Milli Eğitim Bakanlığı olarak. Belki Milli Eğitim Bakanlığı gerçekten doğru kişileri çağırmıştır, doğru kişilerle çalışmıştır. Çok farklı kişileri çağırdılar çünkü bu süreçte, bu programların yapımında. Çok uzun da sürdü süreç. Çok farklı kişiler çalıştı, ama hani böyle bir eklektik bir şey oldu. Sonunda şu benim program diyeceğimiz bir şey olmadı. Herkesten bir parça var, evet. Ve neyin neye tekabül ettiği, hangi felsefeyle yapıldığı çok tabii net değil. Biraz bunlar üzerinde durduk açıkçası.
Peki uluslararası katılım da
evet,
söz konusuydu.
Evet, uluslararası katılımcılarımız İngiltere'den gelmişti. Makedonya'dan katılımcımız vardı. Azerbaycan'dan katılımcımız vardı. Onlar da sanıyorum tarih eğitiminde kendi ülkelerindeki problemleri hem dile getirdiler.
Peki böyle bir mukayese ortamı oldu mu? Nasıl onlara evet, baktığımızda evet, ülkemizle karşılaştırdığımızda?
Belki en hani doğru söylenebilecek şey, pek çok şey konuşuldu ama benim en çok Dean Smart İngiltere'den, Bristol'dan gelen hocamız, onun konuşmasındaki bir belki cümleyi söyleyebilirim. Özellikle şeyi söylüyor, yani bir karşılıklı çekişme söz konusu, tarif müfredatları söz konusu olduğunda İngiltere'de, geçmişten günümüze. Önceleri dedi milli kimliği şekillendirme amacındaydı ve program geliştiricilerle politikacılar arasındaki bir gerilimdi, çekişmeydi. Onu da güreş evet, müsabakası gibi koymuş görselini. Dolayısıyla bu anlamda politikacılar ve tarihçiler, program geliştiriciler çatıştılar ve bu şekilde bir gerginlik yaşandı. Sonra artık hani milli kimliği geliştirmenin yetmediği, bunu geliştirmenin ötesinde öğrencilerin başka şeylere ihtiyacı olduğu fark edildi. Bu sefer öğretmenlerle öğrenciler arasında bir gerilim yaşandı. Yani bilgiyi vermekten çok sorgulayan bir disiplin anlayışı, bilgi mi verelim yoksa sorgulayan bir disiplin anlayışı, becerileri mi geliştirelim? Bilgi beceri arasındaki denge yüzünden gene bir çekişme yaşandı. Ve 1990'larda ilk kez ulusal programa geçmişler. Ulusal bir programları olmuş. Ondan sonrasında köklü bir anlayış değişikliği olduğunu ve böylece artık bu anlamda acaba tarihin derinlemesine mi öğretelim yoksa kronolojik mi öğretelim şeklinde bir başka konu devreye girdi. Gene bir çekişme oldu, hı hı, diye bahsettiler. Yani farklı aşamalarıyla kendi tarih programı geliştirme süreçlerinden, deneyimlerinden bahsettiler. Tabii İngiltere bu anlamda en fazla belki de tarihi, tarih gibi öğreten, başlangıcından itibaren ilkokul 5'te başlıyor İngiltere. Dinleyicilerimiz de zaten bileceklerdir. Ve tarih dersi diye başlıyor 5 yaşında. Hı hı. Hatta yani kindergarten dediğimiz anaokulundan dahi tarih olarak başlıyor. Yani sosyal bilgi, hayat bilgisi diye sulandırmıyorlar. Doğrudan evet, bir ders olarak veriyorlar tarihi. Bir disiplin olarak veriyorlar. Dolayısıyla böyle bir anlayış gelişiyor başından, hı hı, itibaren. Ve Penelope Harnett da bunun üzerinde durdu. Eğitim araştırmalarının nasıl yapılması ve niçin yapılması gerektiği üzerinde durdu. Ve bu araştırmalardan elde edilen sonuçlardan bir tanesinden bahsetti. Bence bizim için önemli bir sonuç olduğu için ben vurgulamak istiyorum burada. Dedi ki tarih eğer farklı dersler içerisinde tematik olarak verilmişse, yani mesela sosyal bilgiler, hayat bilgisi, humanities dediğimiz tarzda böyle bir kendi disiplin alanında bütünsel bir şekilde değil de parça bölük diğer alanlarla birlikte veriliyorsa eğer dedi, ilerlemesi öğrencinin çok daha geç oluyor, yavaş oluyor dedi. Hı-hı. Tarihsel düşünme becerileri evet, ve bilgi anlamında. Bizim tespitimiz bu yönde dedi. Ben açıkçası bizim geleneğimiz açısından da bunu böyle görüyorum. Bizde de sosyal bilgiler bir türlü tutmadı. Hayat bilgisinde de bir ciddi anlayış değişikliğine ihtiyaç var. Çünkü bunlar tarih dersinin alt zeminlerini oluşturan dersler.
Evet.
Bizde bir alışkanlıktır hani zamanında Cumhuriyet döneminde yapılmış çalışmalardan dolayı bir sosyal bilgiler mantığı geliştirilmeye çalışılmış ama gerçekten hem üniversitelerdeki bölümlerin manzarasına, fotoğrafına bir bakarsanız hem de uygulamalara okullarda bakarsanız gerçekten bir sosyal bilimler mantığıyla sosyal bilgilerin verilmediğini göreceksiniz. Oturmadı. Yani bizde tarih tarih olarak verilmeli. Kendi disiplin çerçevesi içerisinde bir mantık oluşturulmalı. Çünkü liseye her şeyi bıraktığımızda bütün bu verilmesi gerekenleri tarih dersinde, tarihin bilinci anlamında, tarihçilik becerileri anlamında.
O zaman çok geç kalınmış
oluyor. Çok geç kalınmış oluyor. Evet. Bir bilinç geliştirmek için artık ergenlik çağı bile başka sorunlarla da evet, uğraştığı, sınav kaygısının olduğu ki bu
ondan sonra da ezbere dayalı.
Tabii. O zaman da başka oluyor, sorunlar çıkıyor ortaya. Evet.
Peki gençler de var dediniz. O gençler neler söylediler? Neydi onların düşünceleri, istekleri bu doğrultuda?
Yani özellikle genç araştırmacı arkadaşlarımız bir kere tarih öğretiminin çeşitli sorunları var tabii ki. Bunların bir kısmı programlardan kaynaklanıyor. Özellikle bu 2017 yılında yayınlanmış olan program üzerinden konuşuldu. Maalesef öğretmenlerimiz hala program konusunda çok fazla bilgilendirilmiş değiller. Bilgilendirmek belki hani bilgilendirmeyi Milli Eğitim Bakanlığı elinden geldiğince formatör eğitimleriyle, eğitici eğitimleriyle yapmaya çalışıyor zaten. Hani ne kadar sağlıklıdır o ayrı ama bir çabası var ve gerçekten çok kişiye ulaştığını da düşünüyorum tarih öğretmenleri anlamında. Ancak tarih öğretmenlerinin tarih eğitimine bakışlarında bir program çerçevesi yok. Ders kitabı üzerinden gidiyor. Programı sorduğunuzda ders kitabını eleştiriyor. Onlar için program ders kitabı demek. Halbuki tarih programı başlı başına ayrı bir malzemedir. Eleştirilmesi gerekir. Hem de tarih öğretmenleri tarafından, işin mutfağındakiler tarafından. Çünkü o öğrenciye o yemeği yedirecek olan onlardır. Evet. Biz tabii arka planında mutfaktan önce o malzemeleri getiren, taşıyan tarihçiler, tarih eğitimcileri olarak hakikaten başka işler yapıyoruz ama en son aşamada o yemeği götürüp öğrenciye sunacak olan tarih öğretmeni. Hı. En çok onun dertlenmesi lazım. Programda ne olup bitiyor? Doğru mu işliyor? Neler eleştirilebilir? Bizi nasıl etkiliyor diye. İnanın sorun haberleri yok çoğunun. Beceri nedir, değer nedir dediğinizde karşılık bulmuyor. Sadece bildiği konu düzeni üzerinden anlatıma devam ediyor. Ama çok siz de hak vereceksiniz ki gerçekten dijital çağ bile değil artık. Bir otomasyon çağındayız. Robotların, yapay zekaların, insan makine etkileşimlerinin çok yoğun olacağı bir çağa giriyoruz. Biz yaşamıyoruz bunu şu anda gibi görünüyor ama evet, Amerika tabii. Bunu yaşıyor, İsrail bunu yaşıyor, Çin bunu yaşıyor, Rusya bunu yaşıyor. Şu anda pek çok ülke bu tür robot çalışmalarıyla gündemde görüyorsunuz her akşam televizyonda ve çok kısa bir süre içerisinde yani 2018-2020 gibi kısa süreler içerisinde 2.3 milyon robotun, robot ünitesinin ya da bu anlamda otomasyona gireceği yani sistemlerin içerisine gireceği söyleniyor. Dolayısıyla bu sistemlere bu tür robot tarzı ürünler girdiğinde bizim artık bilgiyi bu şekilde kitaplardan öğrenmemiz bile belki hayal olacak artık. Bu bile çok geri kalan bir yöntem olacak. Zaten robot size her şeyi söyleyecek. Bir şekilde sizin bu şekilde bilgiyi sıralamanızın bir anlamı kalmayacak. Evet. Bunun ötesine geçmek için beceri ve değeri öne çıkarmaya
yani
çalışıyoruz.
Yani benim elimdeki malzeme bu kadar. Ben de bunu böyle yapar sunarım değil. O sunuma önem verilmesi gerektiğini söylüyorsunuz.
Yani biz o robotların karşısında insan olarak düşünmemizle ve o düşünceyle geleceği projekte etmemizle veya insana verdiğimiz önemle o insanı geçmiş, bugün, gelecek bağlamında değer kazandırmamızla fark yaratabiliriz. Evet. Yoksa bilgiyi sıralamakla fark yaratamayız. Evet. Bunlar üzerinde konuşmak için de müfredatlar iyi bir zemin. Çünkü buradan tarihi öğrenciye
hareketli
taşıyoruz.
Evet.
Evet. Yani taşıyıcısı bu. İçerik sonuçta bir anlamda bir ne diyelim o dönem için baktığımızda çocuğun tabii ki bir şeyleri öğrenmesi lazım ama bir tarihçi gibi her şeyi öğrenmesini bekleyemeyiz. Zaten olmuyor da. Bu yüzden içeriği çok yoğun tutmak çocuğun öğrendiği anlamına gelmiyor. Her şeyi bildiği anlamına gelmiyor. Öğretmeye çalışabiliriz ama bunun için de işte yani öğretmeye çalışırken o kuru kemiklere et bürüyecek, onlara tat tuz verebilecek, bu kuru bilgilere tat tuz verecek şeyler değerlerdir ve becerilerdir. Biz bir şekilde öğrenciye mutlaka karşılaştırma yapmayı, analiz yapmayı, yorumlamayı, çünkü o bilgiyi kullanmayı öğretmemiz gerekiyor. O bilgiyi kullanmanın da yolu bu. Gördüğün bir kaynak karşısında bu doğru mudur diye düşün, güvenilir midir diye tartış. İki kaynak arasında iki farklı şey görüyorsan analizini yap, yorumla, eleştir. Evet, evet. Her şeye hemen inanma. Şimdi hele de bu internet çağında her türlü kaynaktan bilgi gelen
tabii
bir çağda
en çok bu bilgilere ihtiyaç var. Tabii
ki, tabii geçmişi ki. Neden, nasıl anlamlandırdığımız çok önemli. Nereye yerleştirdiğimiz, nasıl yerleştirdiğimiz çok önemli. Tabii ki milli hassasiyetlerimizi dikkate alacağız elbette. Evet, evet. Ama uluslararası dengeleri de bozmaksızın. Dolayısıyla bu ikisini de dengelemenin yolu gene aslına bakarsanız farklı kaynakları okumaktan ve bunları doğru anlamaktan geçiyor.
Bundan sonraki çalıştay ne zaman?
Bundan sonraki çalıştay sanıyorum bu bir rapor olarak gerekli yerlere bildirilecek. Onların sonuçlarıyla belki yeniden bir çalışma yapılabilir. Bu arada bir de şeyi söylemek isterim.
Umarım hani o çalışmaya kadar çözümlerde oluşturulur.
Evet, evet. Onun için
buyurun,
çalışıyor.
Son cümlenizi de alalım.
Yani bir de tarih kurumunun sayfasına girerlerse ilk defa belgelerle tarih eğitimi diye yani tarih eğitiminin de bir sorun olduğunu ve önemsediklerini gösteren bir takım çalışmalar yapıyor tarih kurumu. öneririm yani sitesine girerek bir incelemelere bakmalarını dinleyicilerimizin. Evet. İnşallah bir başka çalıştayda gene buluşmak üzere, paylaşmak üzere diyelim.
Evet, çok teşekkür ediyoruz ben bu teşekkür çalıştayla ediyorum. İlgili bütün konuşulanları, yapılanları bizlerle paylaştığınız için. Ama biz haftaya yine birlikte olacağız
evet,
zaten.
Evet, evet.
Sağ olun, var olun. Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor sevgili Gülün Karabağ'a teşekkür ediyoruz. Ve bir teşekkür de siz sevgili dinleyenlerimize bugün de bizlerle birlikte olduğunuz için. Sağ olun, var olun. Yarın 15 haberleri sonrası başkente bekliyoruz. Yine hoşça kalın.
Hayatın sesleri.